Ayrım 8.
Islak kabukları Handis'i cilalı kestaneleri dişlerine bastırınca damağından başlayıp bütün ağzına yayılan o tatlı krem yumuşaklığı. İpek böcekleri sonra, dut yapraklarının yoğun yeşilliğini inanılmaz bir oburluk, şaşırtıcı bir çalışkanlıkla kemire kemire büyüyen, günün birinde kendilerini bulut beyazı kozaları örmeye kaptıran ipek böcekleri. Bunlar başlarını sallaya sallaya ışıltılı salyalarıyla kozalarını örmeye koyuldular mı, demiri kimse bulundukları odadan çekip alamazdı. Sabırlı ve gizemli hamaratlıklarına dalar gider, annesinin sonradan dediği gibi adeta dünyasından geçerdi. Demir'in çocukluğu. Bahçesinde telli kavakların pırıldadığı o ahşap konak yavrusundan bazı akşamüstleri yaylı tambur sesleri duyulurdu. Cumba içlerindeki saksılarda ağdalı mor üstüne ebruli karanfiller çiçek açarsa da pencerelerin kafesleri usandırıcı bir inatla sımsıkı kapalı dururdu. Yalnız seyrek misafirler uğurlanırken çift kanatlı, çift fenerli cümle kapısının aralığından billur bir kadın kahkahası sokağa taşar, beklenmedik bir su serpintisi gibi ortalığı basbayağı serinletirdi. Kimilerine bakılırsa Çukurcalı Rasim Hoca bu konağı Marsilya'ya göç eden Ermeni bir kuyumcudan düşürmüştü. Kimilerine bakılırsa varlığını yitirmiş eski bir ahşar mülteziminden. Suat Hanım biraz akla erebilecek bir yaşa ulaşınca konağın ve konağa gelişiyle değişen yaşantısının öyküsünü oğluna şöyle anlatmıştır. Cennet mekan pederim İsmail Raci Bey, Abdülhamid'in sadık bendelerinden imiş. Kendisi söylerdi, İddiatçı makulesi Selanik'ten gelip payitahtı zapt edince onu sadaka kabilinden bir defter darlıkla Bursa'ya nefy ediyorlar. Lakin benim doğumum Üsküdar'dır. Üsküdar İhsaniye Mahallesi. Soysop İstanbulluyuz. Asil yerdeniz. Merhum pederim devletin de ders saadetin de ahdisini gayetle karanlık gördüğünden bilahare memuriyetten çekilip Bursa'da yerleşmeyi muvafık buluyor. Bunun münasip tarihi nedir? Nikah dolayısıyla yerlilerle sıhriyet peydah eylemek değil mi? Benim babam Feyzullah Efendi ile teehhülüm işte böyle garip bir düşüncenin mahsulüdür. Garip diyorum ama mahsa garip. Çünkü nur içinde yatsın pederim hakkın rahmetine kavuşunca annem Bursa'da barınamayıp Üsküdar'a geri döndü. Bense harb-ı umuminin sonlarına doğru gelin geldiğim bu konakta biz zarure esir kaldım. Fil hakika esirdim. Deden Rasim Hoca baba evinde iktisap ettiğim her türlü adet ve ihtiyadı şer'an günah adlı olunup Müslümanlığa sığmaz diyerekten yasakladıktan başka beni Bursa'nın yerlileri gibi giyinmeye icbar eder, aksi halde konağa hapsederdi. Ben ki usul erken görmüş asri bir kızdım, cennet mekan pederim musiki dahil her hususta layıkıyla yetişebilmem için muhtelif hocalar tutmuş, elinden geleni esirgememişti. Birkaç aylık yeni gelin iken tamburumu dahi herkesten gizli ağlaya ağlaya çalar, çok geceler Rabbime canımı tezelden alması için dualar ederdim. Lakin her şey nasip ile kısmet bu imiş, böyle oldu. Bu nobran taşralılar içindeki kasvetli hayatıma revnak veren iki şey olmuştur ki birincisi elbette seni dünyaya getirmem. Böylece mevcudiyetime bir mana vermiş bulunmamdır. Öteki ise Hayrullah amcan. Rahmetliyi tanımanı ne kadar arzu ederdim. Zira mektebi tıbbiyeyi ikmal edip Osmanlı ordusunda kıymetli bir tabip olarak vazife gören bu fevkalade münevver, fevkalade ince ruhlu adam, hiç de diş tebabeti tahsiline gönderilip muvaffak olamayarak geri dönmüş, Bursa kapalı çarşısında havluculukla iştigal eden baban gibi adeta bir kimse değildi. İngilizceye bir hakkım vakıf, musikiye ziyadesiyle aşina, yine hacette Cenab'dan Fikret'ten bir iki mısra söyleyebilecek kıratta hassas bir münevverdi. Esasında bunlar üç birader oluyorlar. Her ikisi cephelerde harp ettiğinden en küçükleri Feyzullah Efendi'nin gayri müsellah olarak Bursa'da ahsı asker dairesinde kalmasına izin çıkıyor ki evlenmemiz bu suretle imkan dahiline giriyor zaten. En büyükleri Nurullah Efendi'yi tanımak mümkün olmadı. Sarıkamış cephesinden şehit haberini almışlar. Rabbim gani gani rahmet eylesin, kayınvalidem çok yanardı. İlk gözümün ağrısı derdi. Hepsinden dirayetli ve akıllıydı. Doktor Hayrullah Bey ise Harb-ı Umumi'yi Suriye cephesinde tabip olarak geçiriyor. Mütareke ilan olunup da ders saadete yani İstanbul'a intikalini mütakip Bursa'ya da gelmiş idi. Birkaç gün zarfında Rasim Hoca'nın mutasip idrakiyle Feyzullah Efendi'nin esnaf idraksizliği arasında bu konakta ne kadar bedbaht olduğumu müşahede ederek burada iken hoş sohbeti, ders saadette iken vefakar mektupları ile yegane teselligahım oldu. Heyhat ki iyiler gider, nadanlar kalır. Hayrullah Bey'den de Anadolu'ya iltihakını mütakip ses seda kesildi. Endişeli meçhuliyetler içinde kaldık. Her ne kadar içime doğuyor, felaket bana malum oluyor idiyse de kendi kendime itirafa dahi cesaret edemeyerek intizar dolu günler geçiriyordum. Nihayet şehit olduğunu haber aldık. Onunla beraber hayatımın tek istinadgahı da yıkılmış oluyordu. İnsan ruhuna bilgâne, kaba saba taşralıların elinde nevmit ve yalnız idim. Sen doğmuş olmasaydın ne yapardım bilemiyorum. Tecennün ederdim ihtimal. Bütün ümidimi sana, senin de günün birinde onun gibi ince ruhlu, fevkalade bir asker olarak yetişmene bağlamış idim. Anneyle çocuk, babayla dedeye karşı dışa vurulması zor bir öfke, gizlenmesi zor bir korkuyla birleşmişlerdi. Anne kibirli sessizliği ve anlamlı gülümsemeleriyle her ikisine meydan okur, ne yapsa ne etse yine evin içinde başörtüsüz dolaşamaz, tamburunu ancak onların konakta bulunmadığı mutlu saatlerde eline alırdı. Çocuksa bahçeye çıktığımız sağ alt kat penceresine, neden hep böyle içine bol korkunun karıştığı heyecanlı bir saygıyla dönüp bakardı acaba? Artık kulakları gittikçe zor duyan dedesinin, ünlü Çukurcalı Hoca Rasim Efendi, gümüş çerçeveli beyzi gözlüklerinin üzerinden onu yine güvercinleri kovaladığını fark edeceğinden mi korkardı acaba? Yoksa Müslüman süt köpüğü sakalı, muşmula kırışığı yüzü, rahyesi, kitabı ve fakfon enfiye kutusuyla onu böyle sadece görüvermenin bile ağır bir saygısızlık, bağışlanması güç bir kabahat olduğunu mu sanırdı? Babası Feyzullah Efendi'nin çocuk gibi eğilip elini öptüğünü gördüğü günden beri dehşetli korkuyordu dedesinden. Bir bayram günüydü galiba. Annesi ona bahriyeli takımlarını giydirmiş, ayrıca eline bir kutu kestane şekeri vererek el öpmeye, duasını almaya göndermişti. Rasim Hoca çocuğu ürküten bir ağırlıkla elini öptürdü fakat bir süre konuşmadı. Sakallarının beyaz köpüğü arasından jilet moru dudaklarının fısır fısır dua ettiği görülüyordu. Duasını bitirince yüzünde şöyle belirip kaybolan bir gülümsemeyle çocuğu rahlenin başına çöktürüp mızraklı ilmihalden bir bölümü belletmeye kalkıştı. Önce o Davudi sesiyle okuyor, ardından demirin kelimesi kelimesine tekrarlamasını istiyordu. Ve dahi cennette dört ırmak akar. Bunların menbaı bir akışı ayrı ayrı olup bunların her birisinin lezzeti dahi birbirine uymaz. Onların birisi safi su ve birisi halis süt ve birisi cennet şarabı ve birisi de safi baldır. Çocuğun dili dönmeyince dedesinin gözleri beyzi gözlüklerinin üzerinden ateş saçıyor. Bir tutam enfiyeyi törenle burnuna çekip üst üste birkaç kere aksırdıktan sonra başka bir bölüme geçiyordu. Ve cennette Tuğba ağacı vardır. Bu ağacın kökleri yukarıda ve dal budakları aşağıya doğru sarkmaktadır. Bunun dünyada misali ay ve güneştir. Çocuk beceriksizliğine kızıp da dedesi onu odasından kovuncaya kadar hem Tuğba ağacını, cennetteki süt, bal, şaraf ve su ırmaklarını tasarlamaya hem de korkudan mıdır nedir birden geliveren çişini tutmaya çalışmış, can havliyle kendini sofaya atar atmaz ağlayarak ortalığı kirletmişti. Annesi koşup geldi, onu bağrına bastı, içerki odada onunla birlikte ağladı. Ne var ki o gün bugün Hoca Rasim Efendi işi gücü bir kenara koyup 5 paralık demirin üstünde kalıyor. Efendim neymiş Mustafa Kemal'in dinsiz imansız mektebine başlamadan torunu illa mızraklı ilmihalden geçmeliymiş. Vakitli vakitsiz demiri çağırtıp rahlenin başına oturtuyor. Camların ardında telli kavaklar pırıl pırıl yanar, güvercinler patır patır avluya dökülürken ürkütücü bir dua sesiyle ya Allah deyip başlıyordu. Fukara-i Şabir'in Agniya-i Şakir'inden 100 yıl evvel cennete girse gerektir. Agniya-i Şakir'in onları görünce ne olaydı da biz dünyada iken Fukara-i Sabir'inden olsaydık diye temennide bulunsalar gerektir. Demiri oldum bittim ısınamadığı dedesinden iyice soğutan başka bir olaydır. Fakat çok daha sonra meydana gelmiştir. O yıl ortaokulun ikisinde miydi neydi? Kış kıyamet, Uludağ buz kırığı, kar tozu, bulut serisi olarak Bursa'nın üstüne ufalanıyor sanki. Zamanlardan ayağı mesli, tahta sakallı ihtiyarların gece boşluklarını barutlu öksürükleriyle doldurdukları, bozkurt kasketli Darülfünun talebelerinin vatandaş Türkçe konuş diyerek vagon list acentalarının vitrin camlarını tuzla buz ettikleri bir zaman. Şehirde bir söylentidir yayılmış. Vay memleketin her tarafında Arapça okunan ezan Bursa'da ne demeye Türkçe okutulurmuş. Ulu camideki cemaat caminin eski imamlarından Çukurcalı Rasim Hoca'nın ardına takılıp namazdan sonra efkaf müdürlüğünün kapısına dayanıyor. Besbelli hesap soracaklar. Bakıyorlar ki orada dertlerin devası yoktur, ver elini hükümet konağı. Vali evindeymiş. Ne yapsınlar? O gelinceye kadar merdivenlere serilip öfkelerini öyle gösteriyorlar. Birden Bursa'da bir gerici ayaklanması havası. Çarşılarda ürküp dükkanını erkenden kapatarak evlerine sıvışanlar mı ararsın? Elinde tesbih, dudağında tekbir, hükümet konağı önündeki kalabalığa katılanlar mı? Demir ne de olsa ortaokul öğrencisiydi. Olayın Gazipaşa'ya karşı bir yanı olduğunu kendiliğinden bulup çıkarmıştı ya. Annesi Suat Hanım ya o tarihte ya da biraz daha sonra olup bitenleri heyecan ve mutluluktan yanakları pembeleşe pembeleşe ona şöyle açıklamıştı. Gazi Hazretleri tesadüf İzmir'delermiş. İsmet Paşa ise Antalya'da. Her ikisi de vaziyetten yıldırım telgraflarıyla haberdar ediliyorlar. Vakaya muttali olur olmaz Gazi Hazretleri pür hiddet mürteci güruhunun tevkiflerini emredip Bursa'ya müteveccihen yola çıkıyor. İsmet Paşa kendilerine Afyon'da mülaki olmuş, Bursa'ya birlikte teşrif ettiler. Vükeladan da gelenler oldu, hususiyle dahiliye ve adliye vekilleri. O gün hiç unutmam, roman okumaya dalmıştım. Elimde Mebrure Sami Hanım'ın Leylaklar Altındası, kaçıncı okuyuşum kim bilir. Yine fevkalade zevk duyarak okuyorum. Babam vakitsiz çıka geldi, ahlıyor ofluyor. Kendi kendine bir şeyler söylüyor ki hiç mutadı değildir. Ziyadesiyle korkmuşa benzer. Merakımı mucip olmuyor değil ha, sormayı tenezzül addediyorum doğrusu. Nihayet baklayı ağzından çıkardı. Dedi ki, başımıza büyük bir musibet gelmiştir hanım, pederi tevkif ettiler. Kemal Paşa ayağının tozuyla Müdde-i Umumi'yi Sulh Ceza Hakimi'ni azletti. Müftü Nurettin Bey de azlolundu. Gidişat maazallah kötüdür. Kemal Paşa'nın hiç insafı olmadığından topunu asar fukaraların. Filvaki hükümet vaziyete derhal hakim olmuş, mürteci güruhunun ele başlarından birkaçını bu meyanda dedeni tevkif eylemişti. O mütekebbir, o burnundan kıl aldırmayan, etrafındakilere rahat huzur vermeyen mutaassıp herif hapishanedeydi öyle mi? Ferahımdan hiç yapmadığım bir şeyi yapmama, babanın boynuna sarılmama ramak kaldı. Mamafi yarım ağızla da olsa inşallah kurtulur demekten geri durmadım. Adaletin tecellisini beklemek iktiza eder. Bursa'ya gelip durumu inceledikten sonra Mustafa Kemal Paşa bir gerici ayaklanması olmadığını saptamış, hemen o gün Suat Hanım'ın gazetelerde okuyup ağlayacağı bir bildiri yayınlayarak, Bursa'ya geldim, vaka hakkında alakadarlardan malumat aldım. Hadise haddi zatında çok mühim bir hadise değildir. Cahil mürteciler herhalde Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaklardır. Önce Mudanya'ya, oradan Gülcemal vapuruyla İstanbul'a geçmişti. Çukurcalı Rasim Hoca'nın tutukluluğu çok sürmedi zaten. Aradan bir hafta geçti geçmedi salıverdiler. O kadar korkmuş ki cezaevinde hastalanmış inme mi diyorlar ne? Bulgur bulgur ufalanan buğday esmeri bir kar altında onu bir gece yatsıya yakın eve getiriyorlar. Gizlice, bu da ağır bir suçmuş gibi. Bütün vücudu külçe, bir yanı hiç tutmuyor. Ya 10 gün ya 15 gün ortalıkta uhrevi bir sessizlik. Ağır sakallı, jameli suratlı sofular, ölüm hayaletleri sanki gelip gelip gidiyorlar. Konuşmalar alçak sesle, bazen fısıldayarak, bazen gözkaşı işaretleriyle, konağın kuytularında dumanlı Arabistan çiçekleri halinde açılan Kur'an sureleri. Suat Hanım odasına kapanmış, soranı hastayım, arayana yok dedirtiyor. Her şeye koşan Kalfanine, ölümle fazla haşır neşir olanların gülümser fütursuzluğuyla odalardan odalara, sofalardan sofalara girip çıkıyor, kıvançlı bir mum ışığı gibi pırıl pırıl. Demirle ilgilenen de o, herkesten habersiz ceplerine dut kurusu, kestane, arada sırada ceviz sucuğu dolduran, dersini bellerken yanına diz çöküp ilmiklerini yüksek sesle saya saya çorap ören. Çukurcalı Rasim Hoca'nın mübarek bir cuma gecesi ruhunu teslim ettiğini de ilk o fark ediyor. Demir ertesi gün dedesinin tabutunu sofada şu Yesarizade taklidi talik yazının altında görmeyecek midir? Faallahü hayrun hafızan ve huve erhamür rahimin. Şimdi aynı levhanın altında hasır iskemliğe şöyle atılıvermiş bir tasvir-i efkar gazetesi duruyordu. Tarihi 15 Temmuz 1943. Teğmen Demir oturduğu yerden başlıklarını okudu. Von Manstein durakladı. Rus ağır topçusu Alman taarruzunu sekteye uğratıyor. Babası Sedire bir ayağını altına alıp öteki dizini dikerek oturmuştu. İmamesi sarı püsküllü kehribar tesbihi elinde. Kısa boylu, hayli şişman olduğundan uzaktan bakıldı mı toparlanmış bir tesbih böceğini andırıyor. Suat Hanım az önce edalı edalı salınarak getirmiş, onun dizi dibine silinmiş camları ve oğulmuş pirinçleriyle ışık saçan heybetli nargilesini koymuştu. Teğmen Demir için her şey çocukluk yılları boyunca yaşadıklarına hem ne çok benziyor hem hiç benzemiyordu. Başta babası. Feyzullah Efendi sandığından farklı bir adam. Böyle her dakika gülümsemeye yatkın bir ihtiyara nobran denebilir mi? Ne münasebet. Çarşıda ziyaretine gittiğinde ahbaplarını çevresine toplamış Nasrettin Hoca fıkraları anlatıyordu. Nargilesinden bir soluk üflüyor, çayını ahkamla karıştırıyor, dinleyenleri adam akıllı meraklandırdıktan sonra ''Hoca bir vakitler'' diye başlıyor. Babasının bu türden bir kişiliği olması Teğmen Demir'in aklının köşesine gelmezdi. Nekre mi demeli, hoş sohbet mi? Bu arada ne öğreniyor? Havluculuğundan çok eşe dosta salık verdiği koca karı ilaçlarıyla ün yaptığını. Savaş zamanı bunalım eczaneleri kurutmuş, ilaç ya yok ya ateş pahası. Millet ne yapsın Feyzullah Efendi'ye başvuruyor. Set başından, ışıklardan, çekirgeden gelen gelene. Nefes darlığı mı diyorlar? Cevabı belli. Ada çayı kaynatacaksın bey bilader. Nefesini şıp diye açtıktan başka fazla terini keser, idrar söktürür. Birisinin boğazı ağrıyormuş da bademciklerimi şişmiş. Reçete hazır. İki avuç ebe gömecini bir çaydanlık suda kaynat, ılık ılık gargara et. Ha bak içsen de olur bey bilader. Ne nezle bırakır ne öksürük, bıçak gibi kesip atar. Romatizmalılar ağrılı yerlerini at kestanesi tohumu yağıyla bir güzel olmalıydılar. Gözlerine kan oturanlar gül yaprağı suyuyla sabah akşam yövmiye iki defa göz banyosu yapmalı. Teğmen Demir, babasına değgin bu gerçekleri ilk öğrendiğinin akşamı annesinin etkisinde uzun yıllar babasına belki de haksızlık ettiğini düşündü. İzninin geri kalan günlerinde ona biraz daha yakın olmaya çabalaması bu yüzden. Dedesi ölüp konağın iliklerine işlemiş dindar ağırlığı dağılınca annesiyle Demir onu açıkça hiçe saymamışlar mıydı? Dönmüş gibi hatırlıyor. Ölünün kırkı çıkar çıkmaz Suat Hanım'ın evvelce el altından gizli saklı yaptığı bir sürü şeyi nasıl aleniyete döktüğünü. Nezihe Muhittin'in, Mebrure Sami'nin, Suat Derviş'in aşk ve tahassüs romanlarını, Resimli Ay, Boğaziçi ve Yedi Gün gibi salon dergilerini odasına saklanıp okumuyor artık. Her zaman evin her yerinde elinden bırakmaz oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçalığı yarışmalarını açık açık izliyor. Başta dünya güzeli seçilen Keriman Halis Hanım olmak üzere ünlü kraliçalardan Mübeccel Namık, Feriha Tevfik ve Naşide Safiyet Hanımların resimleri camlatılıp duvarlara asılmış. Suat Hanım bazı pek neşeli saat artık odasındaki boy aynasının karşısına geçip kendi kendine kırıtarak o tarihte dillerden düşmeyen bir şarkıyı mırıldanıyor. Türkiye güzeli mübecelim ben, ismimin üstünde toplandı reyler. Zaten yaylı tamburunu da esaretten kurtardı. Ara sıra akşam kederli bir bulut gibi Bursa'yı kuşatıp da Feyzullah Efendi nargilesinin ucunda der top olmuş uyuklarken o çevresine hicranlı sesler dağıtıp çok sevdiği bir şarkıyı çalıp söylemekten çekinmiyor. Martılar ah eder çırparlar kanat. Derya açılır kat kat, gayrı beklemeye kalmadı takat, görünsün karşıdan İstanbul şehri. Bu yıl Leblebici Horhor Ağa'yı çeviren İpekçiler Mineli Kuş diye bir film yapacaklarmış. Başrolde Münir Nurettin Bey, bu şarkı o filmden. Aslında vücudu burada, Muradiye'deki Burkonak yavrusunda ama Suat Hanım ruhuyla muttasıl İstanbul'da yaşıyor. Anaoğlu salon dergilerinden o sırada İstanbul'da sürülen yeni yeni rujları, kremleri, allıkları, rimelleri öğrenip adreslerine mektuplar yazarak numuneler getirtiyorlar. Suat Hanım tuvalet aynasının karşısına geçip saatlerce ince ince boyanıyor. Süsüne düşkün kadın, çevresinde bu düşkünlüğünü değerlendirecek kimseler olmadığından yaptığı bir suç, suç ortağı da sanki demir. Dizinin dibinde oturup rujların, sürmelerin, çeşitli renkleriyle gözlerini kamaştıran parfüm ve pomat şişelerinin annesini nasıl bir dünya güzeline dönüştürdüğünü seyrediyor. Rasim Hoca'nın sağlığında odada başlayıp odada biten bu gizli tören, o öldükten sonra Feyzullah Efendi'nin hoşgörüsüyle mi, yoksa karakter zayıflığıyla mı ne, konağın içine taşmayı olanak buldu. Annesi güzelliğini fazla önemseyen, Hande ise bir yaşama sebebi sayan çok kadınların düştüğü yanılgıya düşüyor. Onu boyayla abartıyor, düpedüz alımlı olmaktan çıkıp kendini teşhir ediyor. O kadar ki ortaokulu bitirdiği yıl set başında bir evin önünden geçerken kafeslerin arkasından bir kadının sesinin "Aa, bu sürmeli Suat Hanım'ın oğlu Ayol" dediğini Demir hiç unutamaz. İlkokuldayken olduğu kadar ortaokuldayken de annesi Demir'e amcası Hayrullah Bey gibi yanı kılıçlı bir zabit olacağını o kadar sık, o kadar çok tekrarlamıştı ki babasının oğlunu günün birinde mülkiye kaymakamı görebilmek hayalleri kurmasına kimse kulak asmadı. Çocuk annesinin hayalini benimsemişti. Ortaokulu bitirir bitirmez askeri liseye girmek istedi, başardı da. Kenarları kırmızı zırhlı lacivert askeri lise öğrencisi üniformasıyla eve geldiği ilk gün Suat Hanım duası kabul olunduğu için arka bahçede bir kurban kestirmiş, oğlunun boynuna sarılarak sürmeli sevinç gözyaşları dökmüştü. Demir evdeki rahatlığından, annesinin aşırı özen ve bakımından, askeri okulun hayli katı, epeyce acımasız koşullarına düşünce yadırgamadı mı hiç? Yadırgamasına yadırgadı, bunaldı bile. Çoğu karanlık Anadolu yoksulluklarından gelen öteki öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir mutluluk saydığı okul düzeni onu bunaltmakla kalmıyor. Askerlik diye hanidir besleyip büyüttü toz pembe umutları da körpe çocuk parmaklarını kırarcasına kırıp atıyordu. Akşamları ışıkların üstüne devrilecekmiş gibi duran Uludağ'ın boğucu dumanına dalar. Yaylı tamburunun başında işli işli göz geçiren annesini, çeşit çeşit koku ve renklerin kaynaştığı, tül çiçeklerinin narin yeşillerini toz toz döktüğü sokak üstündeki odasını düşünür, bütün bunlar çok uzaklarda kalmışçasına üzülürdü. İstese de istemese de farklı bir öğrenci olmuştu. Daha bir Alman generallerininki gibi dursun diye İstanbul'da yüksek kaldırımdaki şapkacılarda nizami şapkasının içine yuvarlak şemsiye telleri geçirtiliyor. Beylik üniforması askeri terzilerde vücuduna göre yeniden kesilip biçilip göğüslerine tela, omuzlarına vatka konuluyordu. Okulda hemen bir ad yakıştırdılar. Jön Demir. Jön Demir aşağı, Jön Demir yukarı. Belki serpildikçe doğal güzelliğinin büsbütün göze çarpar hale gelmiş olmasından takılmıştı bu at. Belki de Demir'in Tayyare sinemasında gösterilen hiçbir filmi kaçırmayıp seyretmeyi, yağmuru sisli sonbahar günleri koridorlarında arkadaşlarına heyecanla anlatmayı sevmesinden, hafta sonu izinlerinde annesi Münir Nurettin'le Feriha Tevfik'in, ayrıca Bütül Davül Bedai'nin rol aldığı Allah'ın Cenneti gibi Türk filmlerini görmelerini mi istiyor, oğlunun aklı fikri alarm düdüklerinin kederli kederli inlediği savaş kurdelalarında. Seyrederken İkinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerinde savaşır gibi oluyor. Onları yangın kızıllıklarıyla korkunç bombardıman şehirlerinden genç kızları kurtarıyor, rüzgarların ıslık ıslığa kol gezdiği steplerde kuleleri ufka simsiyah çizilmiş düşman şehirlerine doğru ilerliyor. Şu Türkiye'de bir türlü savaşa girmiyor ki canım. Düzenli satın aldığı savaş dergilerinden birinde, Signal'de, belki Vanguard'da, Alman Mareşali Keitel'in bir resmini görüp çarpılması bu sıralara rastlar. İlle onun gibi metal çerçeveli güneş gözlükleri edinmeyi kafasına koymuş, savaş yokluğu çeken Bursa'nın taşralı gözlükçülerine bir eşini yaptırıncaya kadar aklı karayı seçmişti. Etkisi nasıl oldu ama? Çelik Palas'ta dağcılık kulübünde verilen çaylarda delikanlının bütün bütün seçilmesine, genç kızların, hatta çoğu kadınların dikkatlerini mıknatıs gibi üzerine çekmesine yol açtı. O yıllar gözlerinin buğusu yeşil İstanbul'u İncila Hanım yıllarıdır. Kestirmeden subay çıkmayı, saçlarının yansıması gözlerini alan bu İstanbul dilberine evlenme önermeyi kurduğu yıllar. Savaşa girilmesini istemesi bundan değil mi? Sevdiği kadını ardında bırakıp cepheye zaferler kazanmaya koşacak. Demir başlangıçta o kadar yadırgadığı askeri liseyi bitirirken üniformalı lacivert yakışıklılığını, sesinin derinliği bol güzelliğini ustaca kullanmayı öğrenmiş, taşra çaylarının süksesi La Comparsita'yı filmlerdeki gibi dans etmenin kolayını almıştı. Çok üstüne varılırsa şarkı da söylerdi. Günün modası Türkçe tangoları. En çok da kemanımla sana bir ses verebilseydim eğer diye sürüp gideni. Şöyle bir bakılırsa çocukların yakıştırdığı jönlüğü benimsiyordu sanki. Derslerine fazla düşmese de ya olağanüstü bir dönemin olağanüstü koşullarından ya gittikçe askerliğe daha büyük bir tutkuyla bağlanmasından ortanın üstünde bir öğrenci sayıldı hep. Savaş olasılığı artıp da askeri okullarda ders yıllarının kısaltılması kararı uygulanınca ışıkları çabucak bitirerek soğuğun nefes borusunu yırta yırta soluduğu bir sonbahar sabahı kendisini Ankara'da harp okulunun önünde buldu. Sevinçten balon gibi şiştiğini sanıyor. Nizamiye'den içeri adımını atamadan basbayağı uçacağından korkuyordu. Harbiyeli olmak ne şeref. Mezuniyet töreninde ışıklardaki okul komutanı onlara nasıl anlatmıştı bunu? Fevzi Çakmakların, Mustafa Kemallerin, İsmet İnönülerin feyz aldığı mukaddes ocak. Şimdi içeride salondaki konsolun üstünde duran çerçevesi telkari gümüş harp okulu öğrencisi resmi yok mu? Evin duvarlarını sarmış sürüyle resimden biri. Belki en saygını. Harbi üniformasını giydiği gün Demir onu ulusta bir köhne fotoğrafçıda çektirmiş, alır almaz annesine göndermişti. Bir cumartesiydi. Soğuğun isli sarı bir duman olarak bastırdığı, güneşi boğulmuş, aydınlığı kısık bir öğle sonu. Vitrininde sulu boyayla renklendirilmiş Alaturka bar kızı resimleri sergileyen sarsak fotoğrafçı, ışıklarını bir türlü istediği düzene sokamıyor. Laz olduğundan mıdır nedir dedikleri de anlaşılmıyordu.